Ayrım 15, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 156. 19. Bölüm. Todd okulu bitirmiş ve sınıf ikincisi olmuştu. Bunun nedeni de Dussander'in kalp krizi geçirdiği gece trigonometri dersine iyi çalışmamasıydı belki. Bu yüzden matematik notu biraz düşmüştü. Mezuniyetten bir hafta sonra Baldwin'lar Santo Donato Hastanesi'ne Bay Denker'ı görmeye gittiler. Todd 15 dakika süren hal hatır sorma sırasında sıkıntılı sıkıntılı kımıldanıp durdu. Yan yataktaki adam onu bir dakika yanına çağırınca bayağı minnet duydu. Diğer adam özür diler gibi "Bağışlayın" diye söze başladı. Vücudu olduğu gibi alçı içindeydi ve gövdesi çelik halatlarla tepedeki makaraya asılmıştı. "Adım Morris Heisel, belki hebimi kırdım." Todd ciddi bir tavırla mırıldandı. "İşte bu çok kötü." Düşünmeden ağzından çıkan bu sözler için özür dileyecek oldu. Ama Heisel elini kaldırıp hafifçe gülümsedi. Yüzü soluk ve yorgundu. Gelecekte türlü sorunlarla karşılaşacağını bilerek hastanedeki bir yatakta olan yaşlı bir adamın yüzüydü bu. Todd bu bakımdan onun Dussander'e benzediğini düşündü. Morris Heisel, "Özür dilemene gerek yok," dedi. "Sen bir yabancısın. Yabancıları sorunlarımla rahatsız etmeye hakkın var mı?" Todd yine mırıldandı. "Hiçbir insan bir ada gibi tek başına." Morris güldü. "Bana Ozan Don'un sözlerini söylüyor. Zeki bir çocuk. Orada yatan dostunun durumu kötü mü?"
"Doktorlar yaşına göre fena sayılmadığını söylüyorlar. 80 yaşında."
Morris şaşırmışa benziyordu. "O kadar yaşlı ha? Benimle fazla konuşmuyor. Fakat söylediği laflardan onun da benim gibi buraya gelip Amerikan vatandaşı olduğu sonucunu çıkardım.
Ben Polonyalıyım, Radomlu."
"Todd nazikti ya."
"Evet, Radom'da turuncu bir kanalizasyon kapağına ne derler bilir misin?"
Todd gülümsedi.
"Hayır."
"Hamburger," diyen Morris güldü. Todd da onunla birlikte gülünce Dussander de bu sesten rahatsız olarak onlara bir göz attı ve kaşlarını çattı. Sonra Monica bir şey söyledi ve adam yine onlara baktı.
"Arkadaşın da Amerikan vatandaşı mı olmuş?"
"Ah evet, kendisi Alman, Essen'den. O kenti bilir misiniz?"
Morris "Hayır" diye cevap verdi. "Almanya'ya bir kez gittim. Acaba savaşa katılmış mı?"
Todd'un gözleri sabitleşti.
"Bunu bilemem."
"Ya neyse, bunun önemi yok. Savaş çok uzun zaman önceydi. 3 yıl sonra bu ülkede devlet başkanı seçilecek, yaşa erişecek insanlar olacak. Onların hepsi de savaş bittikten sonra doğdular. Onlar için Dunkirk mucizesiyle Hannibal'ın fillerini Alplerden geçirmesi arasında pek fark yok sanırım."
"Todd, siz savaşa katıldınız mı?" diye sordu.
"Bir bakıma katıldım sanırım. O kadar yaşlı bir adamı ziyaret ettiğin için iyi bir çocuk olduğunu anlıyorum. Beni de sayarsan 2 yaşlı adamı ziyaret ettin sen."
Todd alçak gönüllülükle gülümsedi.
Morris "Yoruldum" diye mırıldandı. "Belki biraz uyurum."
"Kısa süre içinde kendinizi daha iyi hissedeceğinizi umarım."
Morris gülümsedi ve gözlerini kapattı. Todd da Dussander'in yanına döndü. Babası durmadan saatine göz atıyor, sahte bir iştenlikle vaktin geç olduğunu söylüyordu. Oradan ayrılmak istediği belliydi. Todd 2 gün sonra tek başına hastaneye geldi. Bu kez vücudu alçı içindeki Morris Heisel öbür yatakta derin bir uykuya dalmıştı. Dussander hafif bir ses tonuyla konuştu.
"İşi iyi hallettin. Daha sonra eve uğradın mı?"
"Evet, Tanrı'nın belası mektubu yaktım. O mektupla pek ilgilenen olmadı. Ben de korkuyordum. Bilemiyordum." Dussander'a o mektup yüzünden adeta batıl inanç sayılacak türden bir korkuya kapıldığını anlatamayarak omuz silkti. Belki Almanca bilen biri eve girip onu okur, mektupta 15-20 yıl öncesiyle ilgili şeyler bulurdu.
Dussander, "Gelecek kez bana gizlice içki getir," dedi. "Sigarayı aramıyorum ama."
Todd kuru bir ses tonuyla konuştu.
"Bir daha gelmeyeceğim, asla. Bu iş bitti, artık ödeştik."
"Ödeştik." Dussander kollarını göğsünde kavuşturarak gülümsedi. Tatlı bir gülüş değildi bu. Fakat belki de Dussander'in elinden daha fazlası gelmiyordu.
"Böyle olacağını düşünmüştüm. Gelecek hafta beni bu mezarlıktan çıkaracaklar. Ya da öyle söz verdiler. Doktor daha birkaç yıl yaşayabileceğimi söyledi. Kaç yıl diye sorunca güldü. Ama 3 yıldan fazla olacağını sanmıyorum. Belki de en çok 2 yıl. Ama yine de onu şaşırtabilirim.
Tot ses çıkarmadı.
Yalnız laf aramızda oğlum. 21. yüzyılı görme umudumu hemen hemen kaybettim.
Tot gözlerini adama dikti.
Sana bir şey soracağım. Bugün bunun için geldim. Söylemiş olduğun her şeyi sormayı istiyorum.
Omzunun üstünden diğer adama bakıp iskemlesini iyice Dussander'in kar yulasına yaklaştırdı. Adamın Mısır Müzesi'ndeki mumyalar salonu gibi keskin koktuğunu fark etti.
Peki sor.
O şarapçı, bana bu konuda deneyimli olduğumu, çok deneyimli olduğumu söyledin. Bu ne demek oluyor?
Dussander'in tebessümü yüzüne yayıldı. Ben de gazeteleri okuyorum oğlum. İhtiyarlar da gazete okurlar. Fakat onların okuyuşu gençlerinkinden farklıdır. Rüzgarlar çok sert olduğu zaman akbabaların Güney Amerika'daki belirli havaalanlarının pistlerinde toplaştıklarını biliyor muydun? İşte yaşlı bir adam gazeteyi böyle okur. Bir ay önce Pazar gazetesinde bir hikaye vardı. Baş sayfada değildi. Ama kim serseri ve alkolikleri baş sayfaya geçecek kadar önemli bulabilir? Yazı arka sayfalardan birindeydi. Biri Santo Donato'nun serserilerini mi avlıyor diye başlık atılmıştı. Sıradan bir yazı. Heyecan uyandırmak isteyen bir haber. Siz Amerikalılar bu tür şeylere bayılırsınız.
Yumruklarını sıkan Todd'un kemirilmiş tırnakları gözükmüyordu. Pazar günkü gazeteleri hiç okumazdı. Zamanını çok daha iyi değerlendirirdi. Küçük maceralarından sonra en az bir hafta gazetelere bakıyordu. Şarapçı serserilerden hiçbiri gazetenin 3. sayfasına bile girmemişti. Birinin böyle olayları birbirine bağlaması onu çok öfkelendirdi.
O hikayede birkaç cinayetten söz ediliyordu. Acımasızca işlenen cinayetler, bıçaklamalar, sert cisimle vurmalar. Yazar insanlıktan uzak bir yaratığa özgü vahşet diyordu. Ama sen gazetecileri bilirsin. O tatsız hikayenin yazarı da düşmüş kimseler arasındaki ölüm oranının yüksek olduğunu ve bu arada Santo Donato'da durumun daha kötü olduğunu belirtiyordu. Hikayede serserilerin hepsinin eceliyle ölmediği yazılıydı. Ya da onların ölümüne kötü alışkanlıklar da pek neden olmuyordu. Çoğu zaman cinayete kurban gidiyorlardı. Yalnız katil genellikle ölen serserinin bir ahbabı oluyordu. Kumarda 5-10 sent kazandıkları için ya da bir şişe ucuz şarap yüzünden çıkan kavga sonucu öldürülüyorlardı. Katil de genellikle suçunu itiraf ediyordu. Fakat son cinayetlerin katilleri yakalanamamış. Dahası da var. O heyecan yaratma meraklısı gazeteciye göre bu kentte son yıllarda bu kadar çok serseri öldürülmemiş. Tabii o da bu adamların başıboş dolaşan serseriler olduğunu kabul ediyor. Yani adamlar oradan oraya gidiyorlardı. Fakat içlerinden bazıları işsizlik sigortalarını almadan ortadan kaybolmuştu. Bu çekler cumaları veriliyordu. İşte sansasyon düşkünü gazeteci, bu adamlar şarapçılara düşman bir katilin kurbanı mı oldular diye yazıyor.
Dussander böyle bir şey olamazmış gibi başını salladı.
Bu sadece ortalığı velveleye vermek tabii. Amacı pazar sabahı evinde rahat oturan insanları biraz korkutmak. Sonra hala eski olaylardan dem vuruyor. Cleveland cellatı Zodiac, siyah Aster'ı öldüren Bay X, zıplayan Jack, ayrıca kaybolan kurbanlar, bu tür saçmalıklar. Fakat yazıyı okuyunca düşündüm, eski dostlar artık ziyaret etmeyince yaşlı bir adam başka ne yapar?
Tot omuz silkti.
Kendi kendime o sansasyon düşkünü adi gazeteciye yardım etmek isteseydim dedim, ona kaybolan şarapçıları anlatabilirdim. Bıçaklanan ya da başlarına sert cisim vurularak öldürülen serserileri değil, kaybolan bazıları hakkında bilgi verebilirdim. Çünkü o serserilerden bazıları benim bodrumumda kayboldu.
Tot alçak sesle sordu. Orada kaç kişi var?
Dussander sakin sakin, 6 diye cevap verdi. gömmeme yardım ettiğin şarapçıyı da sayınca altı.
Tut, sen çıldırmışsın diye fısıldadı. Gözlerinin altındaki deri bembeyaz olup gerilmişti. Sonunda kafandaki zembereklerin hepsi atmış.
Zembereklerim atmış ha, ne hoş bir söz. Belki de sen haklısın. Sonra kendi kendime o gazeteci çakal bütün öldürme ve kaybolma olaylarını bir kişinin, o şarapçı katilinin üstüne yıkıyor dedim. Ama bence bu doğru değil. Sonra düşündüm, böyle şeyler yapabilecek birini tanıyor muydum? Son yıllarda benim kadar baskı altında olan birini biliyor muydum? Eski hortlakların zincir şakırtılarını benim gibi dinleyen biri var mıydı? İşte bunlara evet cevabını verdim. Seni tanıyorum oğlum.
Ben ömrümde kimseyi öldürmedim. Gözlerinin önünde beliren şarapçılar değildi. Onlar aslında insan sayılmazlardı. Kendisini tüfeğinin dürbününden Brat kamyonunun direksiyonundaki sakallı adama bakarken gördü. Namluyu onun tam şakağına çevirmişti. Dussander dostlukla mırıldandı.
Belki öyle. Fakat gece her şeyi ustalıkla hallettin. Hiç de şaşırmadın. Sadece yaşlı bir adamın hastalığı yüzünden seni tehlikeli duruma sokmasına kızdın. Yoksa yanılıyor muyum?
Tut, yanılıyorsun diye cevap ver. Sana çok kızmıştım ve hala da öfkem geçmedi. Bankadaki kasada beni mahvedecek bir şeyi sakladığın için sana yardım ettim.
Hayır, bunu yapmadım.
Ne? Sen neden söz ediyorsun?
Bu da senin arkadaşına yazdığın mektup gibi bir blöftü. Sen hiç mektup yazmadın ve güveneceğin arkadaşın da yoktu. Ben de ilişkimiz adını vereceğim durum hakkında tek kelime bile yazmadım. Artık elimdeki kartları açıyorum. Hayatımı kurtardın. Bunu sırf kendini korumak için yapmış olmanı bırakalım şimdi. Bu durum büyük sürat ve beceriklilikle hareket ettiğin gerçeğini değiştiremez. Sana zarar veremem oğlum. Bunu açıkça söylüyorum. Ben ölümün yüzüne baktım ve ondan korkuyorum. Ama sandığım kadar fazla ürkmedim. Belge filan yok. Söylediğin gibi ödeştik.
Todd dudaklarını hafifçe bükerek tuhaf tuhaf gülümsedi. Gözlerinde alaylı garip bir pırıltı belirip kayboldu.
Ah Erdussander, buna bir inanabilseydim.
Todd o gece kara yoluna inen bayıra giderek devrilmiş kütüğün üstüne oturdu. Hava yeni kararmıştı ve gece sıcaktı. Arabaların sarı ışıkları birbirini izliyordu. Belge yoktu. Dussander tekrar konuşana kadar durumun kaçınılmazlığını tümüyle anlayamamıştı. Dussander Todd'a eve giderek banka kasasının anahtarını aramasını söylemişti. Anahtarı bulamazsa kasası ve dolayısıyla belge olmadığını da anlayacaktı. Fakat bir banka anahtarı her yere gizlenebilir. Örneğin küçük bir konserve tenekesine konularak gömülebilirdi. Ya da yerinden çıkabilen bir tahtanın altına saklanabilirdi. Hatta adam otobüsle San Diego'ya giderek anahtarı hayvanat bahçesinde ayıların bölümünü çevreleyen süslü duvarın taşlarından birinin altına sokmuş da olabilirdi. Todd onun anahtarı atmış olabileceğini de düşünmüştü. Bunu yapmaması için neden yoktu? Dussander ölünce nasıl olsa başka biri kasayı açacaktı. Dussander bütün bunları dinleyerek istemeye istemeye kafa sallamış, sonra başka bir öneride bulunmuştu. Eve dönecek kadar iyileşince Todd'un Santo Donato'daki bütün bankalara telefon etmesini isteyecekti. Todd görevlere 2 yıl önce bunayan büyük babasının adını aradığını ve onun banka kasasının anahtarını kaybettiğini söyleyecekti. Onlardan Arthur Denker'in dosyasına bakmalarını isteyecekti. Kentteki her banka bu adda bir müşteri bulunmadığını söylediği zaman da... Fakat Todd bunu da akla yatkın bulmamıştı. Böyle bir hikaye bankacıların kuşkulanmasına neden olur, bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarını sanarak durumu polise bildirirlerdi. İçlerinden biri bu numarayı yutsa bile yararı olmazdı. Santo Donato'daki düzinelerce bankada Denker'in adına bir kasa olmamasının bir anlamı yoktu. Dussander daha uzakta, örneğin San Diego ya da Los Angeles'ta bir kasa kiralamış da olabilirdi. Sonunda Dussander tartışmadan vazgeçmişti.
Her önerimi reddetmek için bir neden buldun oğlum. Ama son bir sözüm var. Sana yalan söylemekle elime de geçecek. Ben kendimi senden koruyabilmek için bu hikayeyi uydurdum. O zaman bir nedenim vardı. Şimdi yalanımı açıklıyorum. Ne gibi bir kazancım olacağını sanıyorsun?
Dussander güçlükle dirseğinin üstüne doğrulmuştu. Hem artık bir belgeye gereksinmem var mı? İstersem senin hayatını yattığım şu hastane yatağından da mahvedebilirim. Buradan geçen ilk doktorla konuşurum. Onların hepsi de Yahudi. Benim vaktiyle kim olduğumu hemen anlarlar.
Fakat neden bunu yapayım? Sen başarılı bir öğrencisin. Önünde iyi bir gelecek var. Ama o şarapçıları temizlerken dikkatsizlik edersen durum değişir tabii.
Todd'un yüzü taş kesilmişti. Sana söyledim.
Biliyorum. O şarapçıların sözünü bile duymadın. Onların pislikten pul pul olmuş bitli kafalarındaki bir tel saça bile el sürmedin.
Çok iyi oğlum. Bu konuyu bir daha açmayacağım.
Fakat söyle oğlum, neden sana yalan atayım? Ödeştiğimizi söylemiştin. Ancak şunu bilmelisin. Biz ancak birbirimize güvenirsek ödeşebiliriz.
Yamaçta oturmuş karayolundaki arabaların ışıklarını seyreden Todd artık neden korktuğunu anlamıştı. Dussander güvenden söz ediyordu. İşte bu yüzden korkmaktaydı. Ayrıca Dussander'in kalbinin derinliklerinde bir yerde nefretini gizlediğinden, bunun ölmesine asla izin vermediğinden de korkuyordu. Yaşlı adam genç, güzel yüzünde kırışık bulunmayan Todd Bowden'dan nefret edebilirdi. Yetenekli öğrenci olan Todd Bowden'ın önünde parlak uzun bir yaşam vardı. Fakat onu asıl dehşete düşüren Dussander'in adını hiç söylememesiydi.
Todd, bu at güç değildi ki. Dişlerinin çoğu takma olan bir Nazi bile bunu kolaylıkla söyleyebilirdi.
Todd, sadece tek heceydi. Fakat Dussander bu kolay ad yerine ona daima oğlum demeyi yeğlemişti. Oğlum ya da çocuk. Bunlarda aşağı gören bir şey vardı. Bu sözler adamın kendisini tanımadığını açıklıyordu. Evet, gerçek buydu. Kendisi bir toplama kampındaki bir numaradan farksızdı. Atsız biri. Belki de Dussander gerçeği söylüyordu. Belki de bu doğruydu. Fakat içinden o korkuları atamıyordu Todd. Bunların en kötüsü de Dussander'in adını söylememesiydi. Ve işin temelindeyse kararsızlığı vardı. Kesin ve son bir karar verecek gücü yoktu. Bütün bunların kökeninde üzücü bir gerçek yatıyordu. Dussander'i 4 yıl süreyle görmesine karşın onun kafasından geçenleri bilemiyordu. Belki de sanıldığı kadar yetenekli bir öğrenci değildi.
Arabalar, arabalar, arabalar. Tüfeğini tutmak isteyen parmakları kaşınıyordu adeta.
Kaç sürücüyü vurabilirdi?
3 mü, 6 mı, yoksa bir düzine mi?
Rahatsız rahatsız kımıldandı. Sadece Dussander'in ölümü gerçeği ortaya çıkarabilirdi. Yaşlı adam 5 yıl içinde ya da daha önce ölecekti. 3 ile 5 yıl. Bu tıpkı bir hüküm giymeye benziyordu.
Todd Bowden tanınan bir savaş suçlusuyla işbirliği yaptığın için bu mahkeme seni 3 ile 5 yıla mahkum ediyor. 3 ile 5 yıl karabasan ve soğuk ter.
Dussander er geç geberecekti. O zaman bekleyiş başlayacaktı. Telefon ya da kapı her çalışında midesi düğümlenir gibi olacaktı. Buna dayanamayacağını biliyordu. Parmakları tüfeği tutmak için kaşınıyordu. Todd yumruklarını sıkarak hızla kasıklarına indirdi. Korkunç, mide bulandırıcı bir acı karnına doğru yükseldi. Yere düşerek debelenirken dudakları sessiz bir çığlıkla gerildi.
Acı korkunçtu ama hiç olmazsa bir süre için durup dinlenmeden kafasından geçen düşünceleri silmişti.
15. ayrımın sonu. Sayfa 164.